Ayrım 33. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 365. 90. Sheffield'da yapılacak kongre için çağrıyı Adams, Profesör Dumas'ın ölümünü duyduktan 2 gün sonra aldı. Kağıttaki imzaya baktı. Dumas. Herhalde önceden hazırlamışlardı çağrı mektuplarını. Ama bu yine de heyecanlandırmıştı Adams'ı. Ölümünden önce Dumas kendisini düşünmüş gibi geldi. Telgrafı anımsadı. Dumas açısından bu büyük bir ince dikkat örneğiydi. Gerçi aşırı cereyanlara kaptırmıştı kendini ama büyük bir bilgin ve yüreği tertemiz bir insandı. Bu onun her sözünde hissedilirdi. Ne yazık ki politika onu gereğince ağırlamamızı engelledi. Otelini basan baldırı çıplaklar ve Koster'ın aşağılık yazılarıyla Hennessy'nin kışkırtıcı sözleri kalmıştır ülkemizden aklında yalnızca ama yine de Sheffield'a çağırmış beni. Adams mektubu bir kez daha okudu. Atom silahlarına karşı çıktınız diye yazıyordu Dumas ama Stockholm çağrısını imzalamadınız. Bunun bir partinin işi olduğundan korktunuz. O günlerden bu yana durum daha da gerginleşti. Eğer savaşın önü alınmazsa Kore herkesin nelerin beklediğini çok iyi gösteriyor. Sheffield Kongresi doğudan ve batıdan çok çeşitli insanların geniş ve inandırıcı bir buluşması olacak. Kongrenin İngiltere'de toplanıyor olması sanırım sizin kuşku ve endişelerinizi de gideriyordur. Mektup Adams'ı şaşırtmıştı. Dumas sağ olsaydı kızabilirdi bu mektup için ona ama bu anda büyük bir ruh karmaşıklığı içindeydi. Çağrıyı kabul etmek istemiyor ama nasıl reddedeceğini de bilemiyordu. Kongre gününe kadar önünde uzunca bir zaman oldu ve bu süre içinde düşünüp en uygun kararı verebileceği tek tesellisiydi. Kasım geldi. Adams, Sheffield konusunda gene şaşkın, gene heyecanlıydı. Dumas'ın hakkı var. Kore'de korkunç oyunlar oynanıyor. Gazete okumamaya çalıştım ama profesöründen öğrencisine, Dora'dan Jenny'ye kadar öylesine herkesin ağzında ki bunlar duymamak olanaksız. İlk başlayan kızıllar bile olsa bu bir şeyi değiştirmez. Barış görüşmelerine oturma önerisini neden geri çevirdik? Hiçbir şey böyle anlamsız ve acımasız bir savaştan daha kötü olamaz. Başkan, Kore'yi kurtardık diyor. Sanmıyorum. Kramer, Times'ta bir yazı göstermişti. Kızıllar yazmamıştı bunu. Kore'de bizim bombardımanlardan sonra taş taş üstünde kalmadığını yazıyordu. Öldürmek, kurtarmak değildir. Profesör McClay'in önceden söylediği birçok şeyin gerçekleştiğini kabul etmek gerek. Böyle bir adam, bir hırsız ya da katil gibi hapiste tutuluyor. Ne kadar utanç verici bir şey. Godwin bunun Amerika'ya yakışmaz bir hareket olduğunu söylüyor. Ben daha da ağırını söyleyeceğim. Bu Hitler'e yakışır bir davranıştır. Dumas'ın kongre için İngiltere'nin seçilmiş olmasının birçok kişinin içine ılık su serpeceği düşüncesi doğru. İngiltere özgürlüklerin geleneksel ülkesi. Orada bizim burada makliye yapılanlar türünden aşırılık ve çelişkiler olmaz. Komünistleri kapsamıyor bu sözüm tabii. Onlar da kişi özgürlüğü kavramı tümden yok. Sheffield Kongresi havanın yumuşamasına katkıda bulunabilir belki ama ben oraya gitmek istemiyorum. Kendi işimden başka bir şeyden anlamam ben. Politikadan konuşmaya başlandı mıydı? Kendimi çocuk gibi duyuyorum. Herkes aldatabilir bu konuda beni. Adams, Profesör Godwin ve Kramer'la görüşüp danışmaya karar verdi. Godwin, Julia Curie'den bir çağrı mektubu aldığını ancak Adams ve Kramer'la birlikte atom silahlarının kullanılmasına karşı bildiri imzalamakla yapılabileceği her şeyi yaptığına inandığını söyledi. Kongreye yazık ki katılamayacaktı çünkü politik eylemlerden uzak durmaya kararlıydı. Julia Curie'ye yapılanları son derece üzücü bulmuştu ve Fransız hükümetine ona karşı başvurulan önlemlerin onun bilim dünyasındaki otoritesini sarsamayacağı konusundaki inancını bilginin kendisine bildirmek için sabırsızlanıyordu. Profesör Kramer da tıpkı Adams gibi kararsız, tedirgindi. O da kongre için çağrı almıştı ve ne karşılık vereceğini bilmiyordu. Adonis bütün gece konuştu onunla. Kore'den, Profesör McClay'in başına gelenlerden ve Profesör Hennessy'nin Chicago gazetelerinden birinde yayınlanan makalesinden söz ettiler. Adams yüzünü buruşturdu. Bir bilgine yakışmaz bu. Yoksa Bill Coster'ın tahtına mı gözdikti Profesör Hennessy? Sonunda Kramer, İngiliz hükümetinin kongreyi himayesi altına alması iyi bir şey dedi. Barışın korunması konusu komünistlerin tek eline geçecekti neredeyse. Duyduğuma göre çok çeşitli insanlar gidiyormuş Amerika'dan Sheffield'a. Papazlar, Kuakerler, hatta Profesör Kenneth. İngiltere'nin öyle bir durumu var ki komünistlerin kongreyi mitinge çevirebileceklerini hiç sanmıyorum. Ama bu yine de hiç olmayacak bir şey değil ve ben de özellikle bu yüzden gitmek istemiyorum oraya. Yoksa birlikte bir kutlama telgrafı mı göndersek? Kongreye mi? Hayır, bu kongrenin alacağı her kararın onanması demek olurdu. Oysa ne siz ne de ben bu işin girişimcilerinin işi nerelere kadar vardırabileceklerini bilmiyoruz. Aralarında çok komünist var bunların. Atli'ye gönderelim diyorum ben kutlamayı. İçinde yaşadığımız şu kargaşalı günlerde İngiltere'nin hala özgürlükler ülkesi olmasından dolayı kutlayabiliriz onu. Böylece kendi yöneticilerimizi, özellikle de Profesör Macleay'e yapılanları kınamış da olacağız. Sonra Doğu'nun ve Batı'nın temsilcilerinin buluşmalarının da onaylanması demektir bu. Hiç kimse bizi komünistlikle suçlayamaz. Kızıllar için Atli'nin Truman'dan hiçbir farkı yok. Ama biz borcumuzu yerine getirelim. Karşılıklı güven duyulmasını sağlayacak her girişimi selamladığımızı bir kez daha belirtelim. Kramer'ın önerisi Adams'ın hoşuna gitti. İngiltere Başbakanı'na göndermek üzere bir selam telgrafı yazdılar birlikte. Kramer, Profesör Adams'a kendilerine komünist denilemeyecek bir sürü Amerikalının Sheffield Kongresi'nin toplanma haberini sempatiyle karşılayacaklarını söylerken yanılmamıştı. Birçok kentte kongre için delege seçimi toplantıları yapılıyordu. FBI'dan Joyce şöyle diyordu. Her kötüde bir iyi vardır. Listelerimizdeki eksiklikleri doldurmamız için bir fırsattır bu. 91. Betty çok çalışıyordu. Bu sağlıklı, neşeli genç kadına bakan hiç kimse onun neşeden yoksun bırakılmış birisi olduğunu anlayamazdı. Betty artık Garston'u salıvermeyeceklerini biliyordu. Geceleri bir acı denizinin içinde boğulur gibi oluyordu. Garston geliyordu hep gözünün önüne. Onunla konuşuyor, onu kucaklıyor ve uykuya dalarken dudaklarından onun adı dökülüyordu. Joe. Gündüzleri ise herkese, özellikle de düşmanlarına kurtuluşlarının Sheffield Kongresi'nde olduğunu kanıtlamak için var gücüyle çalışıyordu. Askerlerin diplomasi işlerine burunlarını sokmaları yönünden boycu gücendiren MacArthur'ın resmi demeci çok kişiyi heyecanlandırmıştı. Üstüne üstlük 4 senatör Harbin ve Şangay'a atom bombası atılmasını önermişlerdi. Savaşın daha uzun süreceğinden konuşulmaya başlanmıştı. Gerçi bu arada Bill Coster şunları yazıyordu. Kore'yi özgürlüğüne kavuşturan yiğitlerimiz yılbaşı hindilerini aileleriyle birlikte yiyecekler. Ama inanan pek yoktu ona. Kadınlar korkuyla askerlerin Kore'den Çin'e gönderilip gönderilmeyeceklerini soruyorlardı. Betty, oğlu 2 ay önce Kore'ye gönderilmiş olan Mrs. Brawler'la iyi görüşürdü. Manavlık yapan Bayan Brawler, elbette ki derdi, Tom için heyecanlanıyorum ama küçük bir ülkeyi de korumamız gerektiğine inanıyorum. Sonraları her şeyden kuşkulanmaya başladı ve Betty'nin sözünü dinler oldu. Ekim başlarında kadınların bir toplantısı oldu. Brawler da kısa bir konuşma yaptı bu toplantıda. Ben politikadan anlamam ama bu korkunç savaş bitsin istiyorum artık. Yalnızca kendi oğlum ölüm tehlikesi içinde diye değil, yüreğimin sızlaması. Çocuklarımızın Kore'de niçin ölmeleri gerektiğini hiç kimse açıklayamaz bana. Toplantı sonunda Brawler'ı Sheffield Kongresi'ne delege seçtiler. Papaz McGill'e... Papaz McGill'e başvururken olumsuz bir yanıt bekliyordu Betty. Kore Savaşı başladığında barış dostlarından uzak durmuştu McGill. Her ne kadar ulusça bir savaşın içine sürüklenildiyse de hükümetin politikasına karşı çıkılamaz diye düşündüğünü sanıyordu herkes. Ancak McGill Betty'ye Sheffield'a gitmeyi kabul ettiğini söyledi. Kore'de savaş başlayınca herkes serseme döndü. Ben o zaman da kınadım bu müdahaleyi ama çevremde herkes başkanın haklı olduğunu, müdahale etmemiz gerektiğini söylüyordu. Tabii 38. paraleli ilk kimin geçtiğini hiç kimse bilmiyordu. Nitekim şimdi de bilmiyoruz. Ama Kuzey Kore askerleri sistemli bir şekilde güneye akmaya başlayınca ben de kuşku duymaya başladım. Komünistlerin kötü bir niyetleri mi var acaba diye. Oysa bana Profesör Dumas ile birlikte mitingde yaptığım konuşmadan sonra Kızıl Papaz adını taktılar. İnsanın yakın çevresi böyle olduktan sonra başkaları için söylenecek söz kalmıyor geriye. Sonra savaşın gidişi değişti. Ben bizimkiler 38. paralele giderler ve orada dururlar sanıyordum. Oysa onlar Kuzey Kore'ye saldırmaya başladılar. Şimdi işin nerelere vardığını ve daha da varacağını herkes görüyor. Çinliler de karıştı işe. Eğer bütün barış dostlarını birleştiremezsek bir yıkımla karşı karşıya kalacağımız kesin. Betty ta öğrencilik yıllarından beri tanıdığı biyolog Kenneth'a gitti. Bakın dedi Kenneth, birincisi bir morganistim ben. İkincisi komünistleri hiç mi sevmem. Dogmatik adamlardır. Benimse at gözlüğü yok gözümde. Ama bir noktada hakları var. Bu tehlikeli oyunu durdurmak gerek artık. İşin başında kim var bilmiyorum. Truman, MacArthur ya da biznesmenler, iş adamları. Hiç fark etmez. Önemli olan şu. Bu savaş bizi mahvedecek. Sheffield'a gidiyorum. Garston'un tutuklanması haberi çalıştığı fabrikada geniş dedikodulara yol açmıştı. Whipper, Garston'un büyük bir ispiyon olduğunu söylüyordu. İşçilerse şöyle diyorlardı. Belki gereksiz bir takım laflar etmiştir. Ateşli çocuktur çünkü ama ispiyona benzer bir hali yoktu. Bu işin içinde bir pislik var ya, ne olduğunu Allah bilir artık. Özellikle de Garston'un askerlik arkadaşı Mark James canı sıkılmıştı olanlara. Kazancı yerindeydi Mark James'in. Kızılların toplantılarına bir kez olsun katılmamıştı. Müdüriyetin iyiler listesindeydi. İşçiler de onu dikkatli, aklı başında, sağduyulu biri olarak bilirlerdi. İşte bu yüzden ne savcıya ne de gazetelere inanmadığını söylemesi herkes üzerinde etkili olmuştu. Hatta başkan çıkıp gelse ve İncil üzerine yemin etse yine inanmam John'un ispiyon olduğuna. Birazcık düşünelim. Yaptıkları iş karşılığı ispiyonlara para ödenir. Oysa ben John'un durumunu biliyorum. Ona savaşa karşı çıkamayacağını söyledim. Önce midesini tıka basa doyururlar insanın, sonra da bir delik açılsın diye kurşun yağmuruna tutarlar. Niye böyle dalavereler çevriliyor bizde? Hitler'in Almanlara neler yaptığını gördüm ben. Herkes yalan söylüyor. Herkes bir domuzluk besliyordu içinde. Sonuçta ne oldu? Tümden mahvolup gittiler. Bizimkilerin Güney Kore'yi koruduklarına inanmıştım başlangıçta ben de. Oysa öyle Hinoğlu Hinlikler varmış ki işin içinde. Tıpkı bizim John'un başına gelenler gibi. Mark James sonra Garston'un bazı sözlerini hatırlattı işçilere. Muhakkak ki Joe biraz aşırı gitti. Kitaplarda yazılanlara fazlaca inanırdı. Ama söyledikleri doğruydu. Büyük bir domuzluğa hazırlanıyorlar bunlar derdi. Ben kızıl değilim ama doğrusu işkembem de küçük maden parçacıkları da taşımak istemiyorum. Mark James barış dostlarına katıldı ve Sheffield Kongresi'ne delege seçildi. O gece Betty kendini tutamadı, ağladı. Neden Joe yok? Bu onun da zaferi sayılır. Delegeler arasında bir yıl önce Jackson'dan Harlem'e gelmiş Jenny Camber adlı zenci bir terzi kadın vardı. Joyce onu deliğe tıkmak istediğini söyleyince Roberts, "Robson'ın ne olursa olsun Amerika'dan dışarı çıkarılmaması gerekir," dedi. Bu anlaşılır bir şey. Hatta kongreyi parçalayabilsek bile onun Avrupa'da bulunması zararlıdır bizim için. Ama bu zenci kadına gelince iş değişir. Eğer ille de zararlı olarak görüyorsanız kendisini, döndükten sonra alın içeri. Şu sırada önemli olan kuşları ürkütmemek. Profesör Kenneth'ın da Sheffield'a gideceğini öğrenen Robertson canı sıkıldı. Bill Coster'la buluştu hemen. İşte tam sizin ruhunuza uygun bir konu. Profesör Kenneth'ın kaba etlerine indirin şöyle. Yalnız dikkatli olmak gerek. Eğer kongreye karşı bir kampanya başlatılırsa halk bizim kızılların propagandasından korktuğumuzu sanır. Ama okuyucularınıza örneğin barış dostlarının Moskova ajanı olduklarını ve efendilerini Kore hikayesinde haklı çıkarmaya çalıştıklarını, sonra da şanslarını bir kez de Almanya ve Yugoslavya'da deneyeceklerini yazabilirsiniz. Ve Bill Coster şunları yazdı. Evimin önüne ekmek kırıntılarını boş yere dökmüşüm meğer. Moskova altınından başka bir şeye gaga sürmeyen Sheffield güvercini uçup gelmedi kapıma. Söz konusu olan propaganda oldu mu kızıllar paraya hiç acımıyorlar. Delegelerin tümüne ücretsiz gidiş dönüş biletleri sağlanmış. Birinci sınıf otellerde en güzel odalar ayrıltılmış ve şampanyalı yemekler ısmarlanmıştır. Elebaşıları ise işi başarıyla sonuçlandırırlarsa çok yüksek para ödülleri söz verilmiştir. Öğrendiğimize göre casus şebekeleri kurmak, Batı Avrupa ordularını demoralize etmek ve bölmek, savaş sanayinde sabotajlar düzenlemek, halkı paniğe düşürecek söylentiler yaymak, Berlin'in batı bölümünü ele geçirmek, Yugoslavya'ya saldırmak ve benzeri gibi işleri planlayan ve dar büro denilen küçük bir elebaşılar grubu vardır. Bunlar bu işlerle uğraşırken kızıllar tarafından aldatılmış saf insanlar ve dar büroya girmek isteyen elebaşı adayları büyük salonda nutuklar atacaklar. Özellikle de Papaz McGill bu salonda Cominform direktiflerinin 5. emir 10 emir denilen ve Musa peygambere dayandırılan öğütler dizgesinden 5.'si. Ana ve babaya sevgi ve saygı gösterilecek. Ne kadar uyduğunu açıklarken biyoloji profesörü Kenneth da heyecandan soluğu kesilerek kızılların Rus meslektaşlarının neler yaptığını anlatacak. Bill Coster makalesini Londra'da okuyan Roberts, bu kaltaban herif diye düşündü. Bazen de tam 12'den vuruyor. Kız kıvrak yakalamış Kenneth'ı. Roberts, kongreye gelen delegelerin listesine baktı. Hepsini birden geri göndermek aptallık olur. İngilizler kötü durumda kalacakları gibi üstelik kızıllar da kongreyi Varşova'ya aldıklarını açıklayabilirler. Bildirildiğine göre buna hazırlar da kurnaz davranıp aldatmalıyız onları. Varsın İngilizlerin batılı delegelerin tümüne, doğulların da üçte birine falan zorluk çıkarmayacaklarını düşünsünler. Sayı değil, kimlerin elenecekleri önemli olan burada. Scotland Yard'dan Poyntz'la çalışıyordu Roberts. İngiliz'de bir önemli kişiler, bir de ayak takımından olanlar olduğunu açıkladı uzun uzun. Bu önemliler kesinlikle bırakılmamalıydı içeri. Sıradan entelektüellere ve işçilere ise bize verilebilirdi. Hatta etkili bile olurdu bu. Varsın basit insanlar korusunlar barışı. Poyntz'ın kavraması biraz yavaşçaydı. Zaten bir şeyi kavradı mıydı hemen yüksek sesle gülüyordu. Uzun boylu, tatsız sarı saçlı bir İngilizdi bu. Ata binmeyi seviyor ve gömleğe göre kravat seçmesini iyi biliyordu. Robertson da hem giyimini zevksiz bulmuş hem de fazlaca görgülü olmadığına karar vermişti. Poyntz de Robertson'un hoşuna gitmemişti. Tembel ve ahmak. Albay zaten İngilizleri pek sevmezdi. Hem ona buna el uzatıp dilencilik yaparlar hem de aristokrat havalar atarlar. Ne işe yarar şu Poyntz örneğin? Her ayrıntıyı tek tek gözden geçirmek gerekiyor anlaşılan. Roberts'ın birkaç saat uzaklaştığı bir sırada İngilizler şimdiye kadar bir sürü kongreye katılmış, 3 tane Sovyet elebaşıya vize vermişlerdi. Neden olmuştu bu? Çünkü Poyntz'ın arkadaşı listede A'dan O'ya kadar olan harflerle başlayan adları, Poyntz'de Q'dan Z'ye kadar olanları almışlar ve bu arada P'yi unutmuşlardı. Sonra denizden ulaşımı da iyi kontrol etmiyorlardı. Polonya gemilerinden hiç haberleri yoktu. Bereket daha limana girmemişti gemiler. Londra sinirlerine dokunuyordu Robertson. Nesini severler bu kentin? Eski döküntülerden hoşlanabilmek için neales olmak gerek. Kararmış eski evlere, yosun tutmuş kulelere. Kiliselerin taş külahlarına bezginlikle bakıyordu albay. Thames Nehri bile yaşlanmış gibiydi. Sokaklardaki köpekler, onlar bile, kendilerine birer centilmen havası veriyorlar. Elektrik direklerini aşağılık şeylermişçesine küçümseyerek koklayıp yollarına devam ediyorlardı. İyi ki birkaç güne kadar Amerika'ya dönüyorum diye sevindi Roberts. Bu memleketle ilişkilerimizi sürdürmeliyiz ama burada yaşamak hayır. Poyntz hiç acele etmeden verdi haberleri Roberts'a. Quebec delegeleri Kanada makamlarınca tutuklanmışlardı. Portekiz delegeleri tutuklanmış ve mahkemeye verilmişlerdi. Kongre dolayısıyla iyi bir iş yapmayı uman Sheffield'lı tüccarlar birdenbire barış yanlısı olmuşlardı. İtalya'da son derece ateşli mitingler yapılıyor, delegeleri binlerce kişilik kalabalıklar uğurluyordu. İtalyan hükümeti halkı kızdırmaya gelmeyeceğini açıklamıştı. Suriye'den büyük bir şeyh geliyordu. 8 Yunanlı daha ele geçirilmişti bu arada. Sheffield Kongresi Fransa'da çok popüler olmasına karşılık Yeni Zelanda'da aynı ilgiyi görmüyordu. Ahmağın böylesine rastlamadım diye düşündü Roberts öfkeyle. Ne bir iş yapıyor ne bir şey anlıyor, yalnızca benim sinirlerimi bozuyor bu aptalca konuşmalarıyla. Ve son bir haber daha dedi Poyntz. Sizden iki bilim adamı Attlee'ye telgraf göndermişler. Kongrenin Sheffield'da yapılmasına izin verdiği için teşekkür ediyorlar. Birinin soyadı Adams, ötekininkini unuttum. Başbakan çok sevinmiş duyduğuma göre. Adams gibi büyük birinden böyle bir telgraf almanın onur verici olduğunu söylüyormuş. Robert susuyordu. Poyntz, hangi alanda ün yapmış bu Adams böylesine diye sordu. Kariniyologdur kendisi dedi albay isteksiz isteksiz. Kafataslarıyla uğraşır yani. Sizin başbakanın nasıl bir kafatası olduğunu çok iyi bilen belki ama bu kafatasından neler geçtiğini hiç mi hiç anlamayan bir kraniyolog. Poyntz şaşkınlıkla baktı Roberts'a. Sonra yüksek sesle güldü. Çok espritüelsiniz albayım. Bizde İngiltere'de çok değer verirler buna. 33. ayrımın sonu sayfa 373.